Ay battı, Steinbeck.
Ayrım 9.
Kaputunu çıkardı, silkeledi, gözleri giriş kapısına takıldı. Hafif aralık olduğunu görünce sessiz adımlarla kapıya doğru ilerledi. Birden ardına kadar açtı, sonra da kapattı. Kapıyı sıkı sıkı örtmüştüm girdiğimde, dedi. Örtmüştüm, dedi Hunter. Prackle resimli gazetenin yapraklarını karıştırıp duruyordu hala. Sesi yeniden düzelmişti. İşte doğuda kullandığımız devasa toplar. Ben birini bile görmedim. Siz gördünüz mü yüzbaşım? Aa evet, dedi yüzbaşı Loft. Ateş edilirken de gördüm. Akıllara durgunluk veriyor. Kimse karşı koyamaz onlara. Thunder, yüzbaşım, dedi. Memleketten hiç haber alıyor musunuz? Oldukça, dedi Loft. İşler yolunda mıymış? Hem de nasıl, dedi Loft. Ordularımız her yerde ilerliyor. İngilizler daha yeni miydi mi? Her çarpışmada yeniyoruz onları. Ama savaşmayı sürdürüyorlar, öyle değil mi? Birkaç hava akını, hepsi bu. Ya Ruslar? O iş bitti. Thunder üsteleyerek, ama hala savaşıyorlar, öyle değil mi? Dedi. Birkaç ufak tefek çatışma, o kadar. Öyleyse savaşı kazandık demektir, değil mi yüzbaşım? Diye sordu Thunder. Evet, kazandık. Thunder Loft'a dikkatle baktı. Buna inanıyorsunuz değil mi yüzbaşım? Dedi. Prackle araya girdi. Yeniden başlamasına izin vermeyin bu adamın. Loft kaşlarını çatarak Thunder'a baktı. Ne demek istediğini anlamadım. Şunu demek istiyorum. Çok geçmeden memlekete doğru yola koyulacağız, öyle değil mi? İşleri yoluna koymak biraz zaman alır, dedi Hunter. Yeni düzen bir günde kurulacak değil ya. Thunder, belki döndüğümüz boyunca sürecektir, dedi. Konuşturmayın şunu, dedi Prackle. Loft, Thunder'a yaklaştı iyice. Teğmen, dedi. Soru sorma biçiminden hoşlanmadım. Kuşkulu ses sonundan hiç hoşlanmam. Hunter başını kaldırıp, ona yüklenme Loft, dedi. Çok yorgun. Hepimiz çok yorgunuz. Ben de yorgunum, dedi Loft. Ama haince kuşku tohumlarının ekilmesine izin veremem. Hunter, sana söylüyorum. Çileden çıkarma oğlanı, dedi. Albay nerede biliyor musunuz? Raporunu düzenliyor. Takviye istiyor, dedi Loft. Düşündüğümüzden zorlu çıktı bu görev. Prackle heyecanla atıldı. Gönderecekler mi? Takviye birliğini gönderecekler mi? Diye sordu. Nereden bilebilirim ki? Thunder gülümseyerek takviye birliği, dedi yumuşak bir sesle. Belki de değiştirme birliğidir. Belki bir süre için memlekete gidebiliriz. Gülümsemeyi sürdürüyordu. Belki sokakta dolaşabilirim. İnsanlar selam der. Bak bir asker derler. Benimle övünürler, sevinç duyarlar beni görmekten. Sonra dostlarım olur çevremde. Bir insana sırtımı korkmadan dönebilirim belki de. Prackle yine başlama, dedi. Zaman adam çıkmasına izin vermeyin şunun. Loft, zaten yeterince derdimiz var, dedi yüzünü buruşturarak. Bir subayların kafaya üşütmeleri eksikti. Ama Thunder susmadı. Gerçekten değiştirme birlikleri gelecek mi yüzbaşım? Öyle bir şey demedim. Ama gelebileceğini söylediniz. Bilmiyorum, dedim. Bak Teğmen, beni dinle. Dünyanın yarısını ele geçirdik. Bir süre için oralarda düzeni sağlamak zorundayız. Bunu biliyor musun? Ya dünyanın öbür yarısı ne olacak, diye sordu Thunder. Onlar bir süre umutsuzca boğuşup duracaklar, dedi Loft. Öyleyse dünyanın dört bir yana dağılmak zorundayız. Bir süre için, dedi Loft. Prackle sinirli bir sesle, keşke sustursanız şunu, dedi. Keşke sustursanız. Söyleyin, kessin sesini. Thunder mendilini çıkarıp sümkürdü, aklı başında değildi sanki. Gergin bir kahkaha attı. Garip bir düş gördüm, dedi. Düş olması gerek. Belki de bir düşünceydi. Ya düşünce ya da düş. Prackle, susturun şunu yüzbaşım, dedi. Thunder, yüzbaşım, dedi. Burası ele geçirdiğimiz bir yer mi? Elbette, dedi Loft. Thunder'ın gülüşü biraz isterikçeydi. Ele geçirdik ve korkuyoruz. Ele geçirdik ve çepeçevre kuşatıldık, dedi. Kahkahası giderek tizleşiyordu. Bir düş gördüm ya da bir düşünce. Dışarıda karda siyah gölgeler, kapı aralıklarında yüzler, perdelerin ardında buz gibi yüzler. Bir düşünceydi ya da bir düştü belki. Prackle, susturun şunu, diye bağırdı. Thunder, düşünde önder keçileri kaçırmıştı, dedi. Loft ile Hunter birlikte güldüler. Loft, düşmanın onun nasıl bir çılgın olduğunu öğrenmiş, dedi. Bunu memlekete yazıp bildirmeliyim. Gazeteler basacaktır bu haberi. Düşman Önder'in nice çılgın olduğunu öğrenmiş. Tandır da gülmeyi sürdürüyordu. Ülkeler arka arkaya ele geçirilince reçel dolu kavanozun içine daha çok batıyoruz. Gülmekten tıkandı, mendilini öksürdü. Belki Önder delidir. Sinekler sinek kağıdını ele geçiriyor. Sinekler 200 millik yeni bir sinek kağıdını ele geçirdiler. Kahkahası giderek isterikleşiyordu. Pırakıl öne doğru kalkılıp sağlam eliyle Tandır'ı sarstı. Kes artık, kes. Böyle konuşmaya hakkın yok. Loft bu gülüşün normal olmadığını anladı yavaş yavaş. Tandır'a doğru yaklaşıp yüzüne bir tokat attı. Teğmen, sus artık. Tandır'ın kahkahası kesilmeyince Loft bir tokat daha attı. Kes diyorum Teğmen, işitiyor musun beni? Kes artık. Tandır'ın kahkahası birden kesildi. Odada çıt çıkmıyordu. Lambaların tıslaması duyuluyordu yalnızca. Tandır apışıp kalmıştı. Eline baktı şaşkınlıkla. Sonra elini berelenmiş yüzüne götürdü. Yine eline baktı. Başı masaya doğru düştü. Memlekete gitmek istiyorum, dedi. 6. bölüm. Kasaba alanının yakınlarında sivri damlı küçücük evlerle küçücük dükkanların iç içe geçtiği daracık bir sokak vardı. Sokakta ve kaldırımda ezilip incecik bir örtü durumuna gelmiş olan kar çitlerin üzerine öbeklenmişti. Esintiyle damların üzerinde sağa sola savruluyor, pencerelerin pancurlarına sürünüyordu. Bahçelerdeki karlar kürekle atılmış, yollar açılmıştı. Gece karanlıktı, soğuktu. Uçakları çekebilecek tek bir ışık bile sızmıyordu pencerelerden. Sokağa çıkma yasağı çok sık olduğundan ortalıkta kimse yoktu. Evler karın içinde simsiyah topaklar halinde yükseliyordu. Kısa aralıklarla 6 kişilik koltuk birliği iniyordu sokaktan aşağıya doğru. Adamların her birinde uzun birer el feneri vardı. Karanlığı kolaçan ediyorlardı. Yumuşak ayak sesleri sokağı dolduruyordu. Sıkışıp sertleşmiş karın üzerinde çizmelerinin gıcırtısı duyuluyordu. Kalın kaputlarının içine iyice gömülmüştü adamlar. Çelik başlıklarının altına giydikleri yün başlıkları kulaklarının üzerine çekmişler, çenelerini, ağızlarını örtmüşlerdi. Pirinç taneleri gibi hafif hafif atıştırıyordu kar. Askerler yürürken bir yandan da konuşuyorlardı. Özledikleri şeylerden söz ediyorlardı. Et yemeği, sıcacık çorba, bol tereyağı, kızların güzelliği, gülüşleri, dudakları, gözleri. Bunları konuşuyorlardı. Kimi zaman da yaptıkları işten, yalnızlıklarından duydukları tiksintiyi anlatıyorlardı birbirlerine. Demirci dükkanının yanı başındaki küçük, sivri damlı evde öbür evlerin eşiydi. Onlar gibi kardan bir başlık geçirmişti tepesine. Pancurlu pencerelerinden hiç ışık sızmıyordu. Rüzgara karşı dayanıklı kapıları sıkı sıkıya kapalıydı. Ama evin içinde küçük oturma odasında bir lamba yanıyordu. Yatak odasının kapısı, mutfağın kapısı açıktı. İçinde cılız bir kömür ateşinin yandığı demir soba arka duvara yaslamıştı sırtını. Ilık, yoksul, rahat bir odaydı. Yerde yıpranmış bir halı seriliydi. Duvarlar üzerinde eski moda yaldızlı bir Fleur de Lis figürü olan Fleur de Lis, sanat ve aymacılıkta basma kalıp bir biçim, sözlük anlamı zambak çiçeği. Sarımsı kahverengi duvar kağıdıyla kaplıydı. Arka duvarda iki resim asılıydı. Resimlerden birinde eğrelti otuyla dolu bir tabağın üzerine cansız uzanmış bir balık, öbüründe de bir köknar dalının üzerine uzanmış yatan yine cansız bir keklik betimleniyordu. Sağdaki duvara asılmış olan resimde İsa dalgaların üzerinde yürüyerek umutsuzluk içinde balıkçılara doğru ilerliyordu. İki arkalıksız sandalye vardı odada. Bir de parlak renkli battaniye örtülü bir sedir. Odanın ortasındaki masanın üzerinde yuvarlak, çiçekli bir gölgeliği olan gaz lambası duruyordu. Odadaki ışık tatlı ve yumuşaktı. Sokağa açılan koridorun kapısı sobanın yanındaydı. Masanın yanındaki eski minderli sallanan koltukta Molly Morgan oturuyordu. Tek başınaydı. Eski mavi bir kazağı söküyor, yünü bir yumağı sarıyordu. Yumak oldukça büyümüştü. Masada büyük bir makasla şişlere takılı bir örgü duruyordu. Kadının gözlüğü de masanın üzerindeydi. Örgü örerken ona gereksinim duymuyordu. Güzeldi kadın. Gençti, derli topluydu. Altın sarısı saçlarını tepesinde toplamıştı. Saçında mavi bir fiyonk vardı. Elleri hızla işleyerek yünü söküyordu. Çalışırken arada bir koridora açılan kapıya bakıyordu. Rüzgar bacada hafif hafif ıslık çalıyordu. Karlara bürünmüş, durgun bir geceydi. Kadın birden elindeki işi bıraktı. Elleri durmuştu. Kapıya doğru bakıp kulak kesildi. Sokaktan geçen askerlerin ayak sesiyle konuşmalarını belli belirsiz duyabiliyordu. Ses giderek silindi. Mole yeni bir uç bulup yumağı sarmaya başladı. Sonra yine durdu. Bir hışırtı oldu önce. Sonra kapı 3 kez kesik kesik vuruldu. "Kim o?" diye seslendi Mole. Kilidi çözüp kapıyı açtı. İyice sarıp sarmalanmış bir gövde girdi içeri. Emily'di gelen. Gözleri kızarmış, atkılara bürünmüş aşçı kadın süzülürcesine daldı içeri. Sanki kapılardan hızla girip arkasından da onları kapamada uzmandı. Burnu kızarmıştı. Durup soluyarak odayı çarçabuk gözden geçirdi. Molly, iyi akşamlar Emily dedi. Seni bu gece beklemiyordum. Üstüne başını çıkar da ısın. Dışarısı çok soğuk. Emily, askerler kışı erken getirdi dedi. Babam savaşın kötü havayı da yanında getirdiğini ya da kötü havanın savaş getirdiğini söylerdi her zaman. Hangisini söylediğini şimdi tam olarak anımsamıyorum. Üstündekileri çıkar da sobaya yanaş. Olmaz dedi Eni. Etkileyici bir anlam vardı sesinde. Geliyorlar. Gelen kim? Dedi Molly. Ekselansları dedi Eni. Ayrıca doktor ve Anders kardeşler. Buraya mı? Diye sordu Molly. Neden acaba? Eni elini uzattı. Küçük bir paket vardı elinde. Al bunu dedi. Albany tabağından aşırdım. Et. Molly küçük paketi açıp eti ağzına attı. Eti çiğnerken bir yandan da konuştu. Sen yedin mi peki? Eni yemeği pişiren ben değil miyim? Hep atıştırırım biraz dedi. Ne zaman gelecekler? Eni burnunu çekti. Anders kardeşler İngiltere'ye erken açacak. Gitmeleri gerekiyor. Şu sırada saklanıyorlar. Öyle mi? Diye sordu Molly. Ama niçin? O arabayı parçaladığı için küçük kardeşleri Jack bugün öldürüldü. Askerler bütün ailenin ardına düştü. Ne yaptıklarını bilirsin. Molly evet dedi. Biliyorum ne yaptıklarını. Otursana Eni. Zaman yok dedi Eni. Geri dönüp ekselanslarına burada işlerin yolunda olduğunu söylemem gerek. Molly gelirken kimse gördü mü seni dedi. Eni kurumlanarak gülümsedi. Hayır sinsi sinsi dolaşma da üstüme yoktur. Belediye başkanımız çıkacak dışarı. Eni güldü. İçeriye bakıp yoklamaları olasılığına karşı Joseph girecek onun yatağına. Ekselanslarının gecelik enterarisini giyecek. Hanımefendinin yanına uzanacak. Yine güldü. Joseph uslu uslu yatsa bari dedi. Molly denize açılmak için berbat bir gece dedi. Kurşuna dizilmekten daha iyidir. Evet orası doğru. Belediye başkanı niçin geliyor buraya? Bilmiyorum. Anders kardeşlerle konuşmak istiyor. Şimdi gitmem gerek. Sana haber vermeye gelmiştim yalnızca. Molly ne zaman gelirler dedi. Ha belki yarım saat belki de 45 dakika sonra dedi Eni. İlkim ben geleceğim. Yaşlı aşçılara kimse aldırmaz. Kapıya doğru seyirtti. Yarı yolda durup geri döndü. Sanki en son söylediklerini Molly söylemiş gibi. Onca da yaşlı değilim dedi tersinerek. Sonra süzülürcesine dışarı çıkıp arkasından kapıyı kapattı. Molly bir an için onu görmeyi sürdürdü. Sonra ayağa kalkıp sobaya doğru yürüdü. Kapıyı kaldırdı. Ateşin pırıltısı yüzünü aydınlattı. Ateşi karıştırdı kadın. Bir iki parça kömür attı. Kapıyı yeniden kapattı. Daha koltuğuna oturmadan dış kapı çalındı. Odaya hızla geçerken kendi kendine acaba bir şey mi unuttu diye mırıldandı. Koridora çıktı. Ne istiyorsun? Dedi. Sorusunu bir erkek sesi yanıtladı. Kapıyı açtı Molly. Kötü bir niyetim yok, kötü bir niyetim yok dedi bir erkek sesi. Molly geri geri gidip odaya girdi. Teğmen Tandır kadını izleyerek içeri daldı. Molly kimsiniz siz dedi. Ne istiyorsunuz? Buraya giremezsiniz. Ne istiyorsunuz? Teğmen Tandır'ın üzerinde kül rengi kalın bir kaput vardı. Odaya girip çelik başlığını çıkardı. Yalvaran bir sesle kötülük edecek değilim dedi. Lütfen içeri girmeme izin verin. Molly ne istiyorsunuz dedi. Adamın arkasından kapıyı kapattı Molly. Adam yalnızca konuşmak istiyorum bayan hepsi bu dedi. Sesinizi duymak istiyorum. Tüm istediğim bu. Saldıracak mısınız bana? Hayır bayan yalnızca biraz oturmama izin verin sonra giderim. İstediğiniz nedir? Tandır açıklamaya çalıştı. Anlayabilir misiniz bunu? İnanabilir misiniz buna? Yalnızca kısacık bir süre için bu savaşı unutamaz mıyız? Kısa bir süre insan gibi karşılıklı konuşamaz mıyız baş başa? Molly uzun bir süre adama baktı. Sonra dudaklarında bir gülümseme belirdi. Kim olduğumu bilmiyorsunuz değil mi?
Ayrım sonu.